Hoş geldiniz değerli tenis severler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Yeni bir hafta ve yeni konularla tenis raporunda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Paris Masters haftası TVSpor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Bu konuyu konuşacağız ama daha öncesinde geçen hafta iki önemli turnuva oynandı Viyana ve Basel'de. Onları konuşacağız ve genel olarak gündem değerlendirmesi yapacağız yaklaşık bir saat boyunca. Niko Yenibayrak'la hoş geldin Niko.
Hoş bulduk. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk tenis raporu olarak da kayıtlara geçsin bu.
Kesinlikle öyle ve umarız bu yüzyılımızda da bu asrımızda da her kulvarda olduğu gibi teniste de daha iyi yerlere geliriz.
Bir ilk 10 oyuncusu çıkaralım
artık. İlk 10 oyuncusu bir büyük turnuva şampiyonu ve belki de bundan 50 yıl sonra teniste adına söz ettirecek, adından söz ettirecek bir ülke konumuna geliriz diye umuyoruz inşallah.
50 çok ya, biz göremeyiz. 15 yıl dışında olursa.
Biz görmeyelim, torunlarımız görsün o zaman. Dilersen haftanın şampiyonlarıyla başlayalım Niko. Bu hafta erkeklerde Basel ve Viyana'da 500'lük turnuvalar vardı. Kadınlarda da Elite Trophy vardı. WTA finallerine vize alamayan tenisçilerin katıldığı turnuva. Bu üç turnuvada şampiyonlar belli oldu. Bandımızı izleyelim.
Teniste 2023 sezonu sona ermek üzere. Ekim ayının son haftasında erkeklerde 2, kadınlarda 1 turnuva oynandı. ATP'de Basel ve Viyana'da kupalar sahiplerini buldu. Sezonun son 500 puanlık turnuvaları aynı hafta oynandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynanan turnuvanın finalinde 1 ve 2 numaralı seri başı tenisçiler Daniil Medvedev ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi. Bu sezon 4. kez bir final mücadelesinde rakip olan ikiliden kazanan Sinner oldu. İtalyan tenisçi ilk seti tiebreak'te kazandıktan sonra iki kez servis kırdırdığı ikinci seti 6-4'te kaybetti. Şampiyonu belirleyecek karar setinde 18 dakika süren 4. oyunda servis kıran Sinner sonrasında hata yapmadı ve kupaya uzandı. Rotterdam ve Miami Masters finallerinde rakibine mağlup olan Sinner böylece bu ayın başında Pekin'de kazandığı kupanın ardından Viyana'da da galibiyete ulaşmış oldu. Bu yılki 6. finalinden 4. şampiyonluğunu çıkaran İtalyan raket kariyerinin 10. kupasını kaldırdı. Kariyerinde 20 şampiyonluğu bulunan Medvedev ise ünvan korumayı yine başaramadı. Rus tenisçinin kazandığı 20 şampiyonluk da farklı şehirlerde geldi. Haftanın bir diğer turnuvası İsviçre'nin Basel kentinde oynandı. Turnuvanın son şampiyonu Felix Auger-Aliassime finalde Hubert Hurkacz'la karşılaştı. Rakibini 2 tiebreak sonucu mağlup eden Kanadalı raket ünvanını korumayı başardı. Sezon başında Doha'da gördüğü yarı finalin ardından ilk yarı finalini bu turnuvada gören Felix Auger-Aliassime kariyerinin 5. şampiyonluğunu elde etti. Kanadalı raket kariyerinin ilk 8 finalinde galibiyet elde edememişti. Kadınlarda ise WTA finallerinden önceki son turnuva WTA Elite Trophy oynandı. Sezon sonu turnuvasına katılım hakkı elde edemeyen tenisçilerin mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk Beatrice Haddad-Maia'nın oldu. Brezilyalı raket finalde Qin Wenjing karşısında biri 13-11, diğeri 7-4 biten iki tiebreak'le zafere ulaştı. Teniste bu hafta kadınlarda sezon sonu turnuvası, erkeklerde ise Paris Masters oynanıyor.
Ekim ayı. Gerçekten çok fazla turnuva var. Ben bizim sisteme özetleri indirirken bir arşiv oluşturdum. Yıllardır oluşturuyorum. Her ayın ay oluşturuyorum arşivleri. Ve Ekim ayında gerçekten 20'ye yakın kadın erkek toplam turnuva var. Yani bu dönemde sezon sonunda bu kadar fazla turnuva olması biraz hani garip. Hani sezonun daha ateşli bölümünde daha fazla turnuva beklersiniz. Artık herkes fiziksel olarak yorulmuş, mental olarak çökmüş. Hani bazı birkaç tenisçinin hedefi var, işte bir numara ya da sezon sonu turnuvasına katılacak tenisçiler. Yani bu dönemde böyle bir turnuva yoğunluğu aslında biraz ters gibi gözüküyor. Ama bizim için iyi, bir sürü maç izliyoruz.
Ya niye öyle oluyor tahminimce? Sezonun sonunda daha fazla çekilmeler ya da bazı oyuncular daha az turnuva oynamak istiyor. Ne bileyim işte sezon sonu şampiyonadaki yerlerini garantileyenler belki dinlenmeyi tercih ediyor. Sakatlıklar biraz daha ayyuka çıkıyor. Yeni sezona biraz daha hazırlanmak isteyen oyuncuların sayısı fazla oluyor. O yüzden sanki hani daha fazla kişiye şans tanımak için biraz opsiyon sağlamak için ya da işte bu tarz büyük turnuvaları tercih etmeyen büyük oyunculara bir şey olsun diye. İşte hatırlıyorsun Djokovic bir kere İsrail'de, Kazakistan'daydı galiba. Geçen bir iki turnuva oynamıştı normalde puan toplamak için ya da tam tersi. Federer'in yine Stockholm'da ben 2013'te puan avında olduğunu ve sezon sonunu ancak öyle garantilediğini biliyorum.
İstanbul'a geldi mesela İstanbul'a, ama Mayıs'ta geldi.
O Mayıs'taydı ama hani Stockholm özellikle normalde çok oynamadığı bir yerde. Orada 250 puana ihtiyacı vardı ve kazanarak son anda atmıştı kendini vesaire. Biraz da bu herhalde.
Tabii sezon
önemli. Bir de hani biraz da önemsiz ya. Sezonun içinde böyle mutlu edemedikleri turnuvalar, organizasyonları biraz hani burayı dolduralım, şişirelim gibi bir yaklaşım da var. Yani çok mantıkta beklemek lazım. Ondan da emin değilim. Ama köprüden önce son çıkış. Yani tabii. İki hafta sonra bugünleri de özleyeceğiz tabii ocağa kadar.
Bir ay boyunca
özleriz.
Dilersen Viyana ile başlayalım. Daha yüksek profili bir final vardı Viyana'da.
Evet.
Sinner ve Medvedev bu yıl dördüncü kez bir finalde karşı karşıya geldiler. Rotterdam, Miami, Pekin ve Pekin'den sonra Viyana'da kozlarını paylaştı. İlk iki finali Medvedev kazanmıştı. Pekin'le beraber Viyana'yı da Sinner kazandı. Sinner hakkında konuşurken sürekli dediğimiz şey şuydu Niko. İstikrar sağlayamıyor. Bir turnuvada çok iyi, diğerinde ilk turda elenebiliyor ki işte Pekin şampiyonundan sonra Şangay'da çok erken bir veda etti. Ama son dönemde bunu da yavaş yavaş aşmış gibi gözüküyor. Daha fazla istikrar elde etti. Daha fazla kendini mental olarak kort içinde tutabiliyor. Ve fiziksel anlamda da son dönemde o son 1,5 senedeki sıkıntılarını aşmış gibi gözüküyor. Hep konuşuyorduk zaten bir senedir ya hastalanıyor ya sakatlanıyor önemli maçlardan önce. Bu sene Miami finalinden önce de hatta hastaydı. Ama bu son dönemde son 2-3 aydır daha fazla toparlanmış gibi gözüküyor Sinner.
Tabii dördüncü finali dedin. Sene başında Şubat'ta ve Mart'ta Rotterdam'da ve Miami'de Medvedev Sinner'i yenmeyi başardı. Aslında bu biraz şey hani sonuçta yani birebir hesap yaparken muhasebede bu tarz kıyaslamalar yapıyorsun. Şimdi o muhasebesel açıdan bakınca da daha iyi bir şey olamaz sana. Daha iyi bir netice veremez. Aynı adama karşı, aynı tarz oynayan bir önceye karşı. Sene başında ne yaptın? Sene sonundaki, sonraki iki finalinde ne yaptın? Bu biraz ne kadar geliştiğini gösterir. Çünkü Medvedev sezona da çok iyi girdi. Çok formda bir olduğu dönemdi. Ama burayı da çok iyi oynuyor yani. Sezonun son düzlüğüne böyle dramatik bir düşüş vesaire olmadı formunda. Yine benzer bir Medvedev var karşısında. Hatta rakibini iki finalde de yenmiş, 6 maç üstte kazanmış. Kariyerinde ona karşı hiç kaybetmemiş bir Medvedev olarak daha da özgüvenli olmasını beklersin. Ya bu açıdan bu bile Sinner'in bu 10 ayda, 8-9 ayda ne kadar geliştiğini gösteren bir netice oldu. İki netice oldu hatta arka arka. Yani Rotterdam'daki finali hatırla, orada da ilk seti almıştı. Sonra 6-2, 6-2 hiç zorluk çıkaramadan Medvedev'in kazandığını gördük. Dubai'deki final de hakeza aynı şekildeydi. Bu Sinner'in bir gelişim gösterdiğini gösteriyor. Yani bu maçta da yani Sinner evet çok iyi bir serviste, çok geri çizgiden hakikaten büyük bir ateş gücüne sahip. Sadece onların gününde olduğu maçlarda bile çok rakibini yenebilir. Hakikaten burada çok daha fazlasını yapması gerekti. Biraz şey bir maç, acımasız da bir maçtı yani hani. Sinner'i de bazı puanlardan sonra böyle nefes nefese gördük. Sanki böyle 5 setlik maçın son setindeymişçesine. Medvedev'i de ne bileyim raketini yere koymuş, dinlenip zaman kazanmaya çalışırken gördük. Epey sert bir maçtı. Sinner her zaman dayanıklılığı konusunda biraz şüphe uyandıran bir oyuncu oldu son zamanlarda. Hastalıklar. Yani hala görüyoruz aslında. Kazandığı turnuvanın ardından Pekin'de, Şanghay'da hemen veda etmesi. Şimdi bakacağız Paris'te de benzer bir etki görecek miyiz? Şimdi sıra sıra bize bir şeyler ispat ediyor. Medvedev'i yenebildiğini ispat etti. Medvedev'i finalde yenebildiğini ispatladı. Kırılma noktalarının çok olduğu maçlarda. İkinci, üçüncü setin başında bir 15-30 var mesela. Bir 7 servis kırma puanı değerlendiremediği bir oyun var. Ama 15-30'da bile o baskıyı normalde dağılabilecek bir oyuncu. Medvedev de sizi oradan dağıtabilecek bir oyuncu. Bu tarz küçük nüanslarda bu sefer biraz kaybederek de kazanmayı öğrendiğini gösterdi hakikaten. Bu şekilde formunu sürdürmesi tenisin geleceği için de çok parlak. Yani herkes biraz 2024'te Djokovic'in de yavaş yavaş düşmeye başladığını düşündüğümüz yani doğal
hayatın gerçeği
yönde olmalı diye tabii bekliyorsun. Hani daha az turnuva, daha ki yani Wimbledon finalini Alcaraz'ı kaybettikten sonra Djokovic'in bir yerde Alcaraz'ı kaybetmesi sürpriz olmaz artık yani. Belki de en kaybetmeyeceği yerde kaybetti. Ama Sinner'in bu rekabeti harlayacak isim olması. Medvedev de bir süre daha bu standartta oynayacak belli ki. Tenisin geleceği açısından da o korkutan tek işte Federer'in o 2004-2007 arası yaptığını yapacak bir oyuncu olma ihtimalinden ve bu birazın tenisi zevksizleştirebileceği ihtimali yani Sinner böyle olduğu sürece azalacak gibi. Alcaraz'ı da ters gelebildiğini gösterdi. Sezonun ikinci yarısında bazı kendi şeytanlarıyla iyi mücadele etti çünkü.
Şimdi Sinner'i konuşalım. 2020'de Fransa Açık'la beraber, o dönem tabii Fransa Açık sonbaharda yapıldığı için orada bir adını duyurdu, bir patlama yaptı. Ve 2021'de 5 final oynadı. Bunlar da başarılı sonuçlar elde etti ama 2022'si yalnız bir final oynamıştı. Tabii orada işte bu dediğimiz sakatlıklar ve hastalıkların çok büyük etkisi var. Ve biraz da aslında daha ünlenmesinin de belki bir etkisi oldu. Mental anlamda kort içinde kalamamasında belki. Ama bu yıl 6. finalini oynadı. Kariyerinin en iyi sezonu şu anda. Ve zaten hani sıralamada da en iyi derecesini elde etti. 4 numaraya kadar yükseldi. Ve daha da gelişecek gibi gözüküyor. Toplamda 56. galibiyetini aldı. Ve bir İtalyan tenisçi daha önce 56 galibiyet almamıştı bir sezonda erkeklerde. Ve
78 yılına falan dönmemiz gerekiyor yani. Çok baktım ona.
Yine rekor zaten.
Tabii yani. Önceki 55 galibiyet alan da yaklaşık 40 yıl önce almış.
Ve sert zemindeki de 40. galibiyet. Şimdi biz hem toprakta oynayabildiğini biliyoruz ama bu sezon toprakta pek bir varlık gösteremedi. Hem sertte oynayabildiğini biliyoruz ki sezonun çok büyük bir kısmı zaten bu iki zeminde oynanıyor. Yani Sinner böyle devam ettiği takdirde bu sezonki gibi bir performans gösterdiği takdirde seneyi üstüne biraz daha koyacağını düşünürsek aslında Alcaraz'a biraz daha yaklaşacaktır. Hani Medvedev'e de biraz daha yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Medvedev konusunda da oyun tarzına sanırım rakipleri birazcık alıştı bu tarza.
Evet.
Hani Beyza'nın çok gerisinde durup servis karşılaması. Yarı finalde Çiçipas maçını izledim. Çiçipas sürekli servis voley. Çünkü bunun çözümü hızlı bir oyun. Yani servis attıktan sonra hemen finaline koşmalısınız ki rakibiniz daha Beyza'nın yaklaşmadan onu al diyebilin. Ama yani elinizin de iyi olması gerekiyor. Şimdi Çiçipas file önünde çok hata yaptı. Böyle oynamaya çalışarak ve sonrasında zaten
mesela belki bu bir Grand Slam maçı olsa 7-6-6-4 bir çözüm bulabilirdi. Maç içinde bir gelişim gösterebilirdi ona. Farklı bir maç izleyebilirdik yani. Böyle iki sette.
Yani Medvedev'in ekstra başka bir silah, başka bir taktik daha bulması gerekebilir bence. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Yani sadece Beyza'nın çok gerisinde durup servis karşılamak bana tek taktiğiymiş gibi geliyor Medvedev'in.
Ya biraz servis karşılama çizgisini ileri doğru çekecek ya biraz daha güç unsuru ekleyecek oyununa. Yani çok da bu noktadan sonra zaten fiziksel özellikle itibariyle oynayabileceği tenis aslında bu. Aslında boyuna göre çok hareketli ve çok etkili bir servis var. Kendisi de biraz fileye gelse çünkü çok uzun kolları var. Öyle passing shotlarla da geçilmesi çok kolay bir oyuncu değil. Bu yeteneğe de sahip ama bu sistem işlediği sürece hani ki rakipleri ekstra yapmak zorunda hala bunu çözebilmek adına. İşte Djokovic'in 2 yıl önceki Paris Masters'ı hatırlıyorsun birden ilk setten sonra servis voley oynamaya başladı. O noktada riskli bir oyundu. Ki Djokovic de çok servis voley, evet, file önünde hassas ellere sahip bir oyuncu. Hala sanki rakipleri ekstra bir şey yapmak zorunda. Medvedev aşağı yukarı bu tarzı ona bir noktada finaller, işte dünya ilk 5'te kalma gibi şeyleri getirdiği sürece bir de yani kas hafızası diye bir şey var. Yani 20'li yaşların başında bir isim de değil artık. Teniste olgunluk dönemine girmiş bir oyuncu. Yani bazı şeyler eklersin oyununa. Ne bileyim yani belli bir süre sonra Djokovic'in çok daha iyi keskin servis atmaya başlaması gibi. Federer'in çok daha raket kafası büyüdükten sonra daha etkili backhand vurması. Ne bileyim Sabre gibi şeyler deniyordu ama bu biraz daha turnuva çözümler olarak öne çıkıyor. Yani çok radikal bir değişiklik olur mu? Ya dediğim gibi ya bazı yerden feragat edecek, biraz daha güç unsuru, biraz daha kilo alacak. İşte Ostapenko yola gitti mesela topları daha güçlü vurmak için daha fiziksel bir değişime gitti. Medvedev çünkü bu sefer de o hareket kabiliyetini kaybedecek.
Ki 3. sette Sinner daha agresif oynamaya başlayınca Medvedev'i yani bir o köşeye bir köşeye koşturmaya başladı.
Hani Medvedev'in yani. olmak isteyeceği noktada bir fiziksel kapasiteye vuruş gücüne sahip yani. Daha güçlü vuruyor.
Ama bu
daha
şişmanlayarak, kilo olarak olacak bir şey de değil. Biraz raketin kafa hızını artırmakla alakalı bir şey. Yani ben tenis oynarken çok amatör vaziyette ama küçücük çocukların benden hızlı vurduğunu biliyorum.
Ama belli bir şeyde de alman lazım bence. Yani biraz daha kas kitlesine.
Belki. Belki haklısın. Öyle olursa hani çok kas olanlar daha güçlü
işte
olması gerekiyor.
Onlarda da çok yani. Yani Federer gibi mesela 2013'te artık Arch bitti yapaydos. İlk onun dışındasın. Grand Slam'lerde 4. turda Robredo'ya kaybediyorsun. Nadal'a sürekli kaybediyorsun. Djokovic'e sürekli kaybediyorsun. Çok çaresiz kaldı bir noktada bunu yaptı. Medvedev o noktaya gelir mi? Gelmeden yapabilmek aslında daha hani öngörmek biraz. Daha tabii ki risk bir yandan da. Ama dediğim gibi kolay şeyler değil bunlar. Yani kolay kararlar değil açıkçası. Ben her zaman biraz daha güç unsuru eklemesi gerektiğini düşünüyorum Medvedev'in. özellikle tenisin gittiği bu noktada artık ya Medvedev eskiden Medvedev boyunda bir oyuncudan bu kadar hareketli olmasını korktu, bu kadar iyi adımlamasını beklemezsin. Yani Çiçipaz da keza öyle. Hı hı. 1.90 üstü her oyuncuya iyi servisçi, şu hareket kabiliyeti sınırlı oyuncu gözünde bakıyor. Zaten insan genel olarak fiziksel kapasitesinin sınırlarını zorluyor. Şimdi bakıyorsun Ben Shelton, işte Sinner, bunlar hem uzun, hem büyük kanat açıklarına sahipler, hem güçlü vuruyorlar topları, hem de gayet iyi hareket ediyorlar. Yani. O yüzden nasıl bir yol izler ben çok merak ediyorum, ama bir süre daha, yani bir iki sene daha bence bu genel stili onu götürür. Çünkü hala çok iyi yapacak şeyler var abi. İkinci servise düştüğünde kim olursa ol, inanılmaz aktif mesela servislerinde. Yani çok uzun kolları var. Çıkmaz elinden çok topu çıkarabiliyor. Oradan çok iyi hücuma geçebiliyor.
Genelde bir savunma oyuncusu zaten. Yani rakibin hatası üstüne oyunu kurduğu için bir atak organizasyonu kendisinden çok az görüyoruz zaten. İlginç istatistiği de devam ediyor. 20 farklı şampiyonluk, 20 farklı şehirde geldi, 20 farklı turnuvada geldi. Bu 4. veya 5. aynı turnuvada final oynayışı ve onlarda da yine burada da kazanamadı. Şangay'dan erken elenmişti Medvedev. Bir ara vermiş, bir hafta falan antrenman yapmamış. Kızının doğum gününü kutlamış, bir kafasını sıfırlamış. Geldi burada, iyi de performans göstererek. Hani Dimitrov formda bu aralar, onu yendi. Haçanov'u yendi, Çiçipas'ı yendi.
Sert bir turnuvaydı yani. Fils'le başlıyorsun, Fils formda geldi. Çok iyi servisçi, kapalı kortta iyi oynuyor. Dimitrov bayağı keskindi. Zorladı, set de aldı. Hı hı. Dimitrov da sezonun bu kısmını iyi oynuyor. Haçanov yine turnuva kazanarak buraya geldi. Sakatlığın etkilerini atmış gözüktüğü bir turnuvaydı. Orada da 3 setlik bir maç oynamak zorunda kaldı. Çiçipas yine bu sezonun en formda olduğu dönemini geçiriyor bir iki haftadır. En azından arka arkaya maçlar kazanırken görüyoruz. Hı. Kendisini ilk tura veda etmeden görüyoruz. İki taraf da aslında, iki taraf için de yani Sinner'de Shelton'la başladı.
Evet.
Turnuvaya. Sonego biraz daha artık düşüşteki, onu çok rahat geçti. Tiafo da sezonun bu kısmında çok parlak sonuçlar almıyor ama Rublev taze bir finalistti. Hani hakikaten yani Masters 1000 ayarında yollardan geldi iki oyuncu da. Çok da yıprandıklarını söylemem lazım açıkçası. O açıdan da tatmin edici bir turnuvaydı.
Peki bir Çiçipas'a bakalım. Çiçipas'ın yarı final maçında ayakkabısı biraz hasar görmüştü. O fotoğraf ekranlara gelsin. Yani bir delik açılmış. Nasıl yere sürttüyse ayakkabıyı kayarken.
Ben o kalp işareti bir şey anladım. Acaba dedim Badosa'ya bir hoşluk mu yapıyor? Fazla iyimser düşünmüşüm. Ya oluyor. Nadal geldi aklıma işte. Tony Tony Nadal'ın ayakkabılar vesaire gibi şeyleri kullanımı konusundaki kendisine olan tutumu diyeyim. Ben o tarz bir şey zannettim yani. Yani son ana kadar kullanıyor gibi bir durum vardı.
Bir de son olarak, son not olarak Medvedev 64 maç kazandı bu sezon. Nadal, Nadal'dan 2017'den bu yana en çok maç kazanan tenisçi diyelim. Onu da ekleyelim bir sezonda.
5 şampiyonluk mu var bu sene? 4 mü 5 mi?
Medvedev'in 5.
Değil mi?
5. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Alcaraz 6, Djokovic 5, Medvedev 5 diyebiliyorum ama...
Medvedev'e Türk televizyonunda senin ne değiştirmen gerekiyor diye konuşuyorlar diye sorsak ne der acaba?
Niye canım? Balkanlardaki
yani oyuncular biraz daha egolu
oluyorlar. Balkanlardaki en uzun süre tenis programı olabiliriz.
Kesin. ya oyuncular da yani tenisçiler biraz egolu oluyorlar. Tabii. Bireysel
sporcular. Sadece ihtiyacı olur mu diye sordum illa gireşimine. Gerek yok. Bazel'e geçelim. Bu arada önümde iki kağıt da var. Bakıyorum şimdi ikisi de 500 puanlık turnuva. Hı hı. Avusturya'daki turnuvanın, Viyana'daki turnuvanın ödülü, toplam para ödülü 2.559.790 euro. Bazel 2.345.955 euro. Burada mesela bir niye standart yok? Niye arada bir 200.000 euro fark var?
İsviçreliler nasıl altta kalmış ya konu maddiyat olunca?
Ya.
Vardır evet. Küçük bir detayı ya. Vergi kesintisi, şusu busu vardır bir şey ya. Yani diye tahmin ediyorum. Araştıralım mı bunu? 2,5 yap abi dümdüz.
2,5 olsun. Bazel'e geçtik. Bazel'de finali Felix'le Hurkaç oynadı ve Felix son şampiyon olarak çıktığı finalden yine Şampiyonopoli ile 7-6-7-6 ile galip gelerek ayrılmayı başardı. Bazel'e gelmeden önce bu sene 35 maçta 17 galibiyet alabilmişti sadece. Ama üst üste 5 galibiyet elde etti Felix. Tabii burada geldiği yolu da söylemek lazım Felix'in. İlk turda Wildcard'da katılan İsviçre Riedi'yi yendi. Sonrasında iki tane elemelerden gelen Botic ve Shevchenko'yu geçti. Ve sonrasında Rune, ki Rune'nin de çok formda olmadığını biliyoruz bu dönemde. Bir tek finalde Hurkaç'ı yenmek kaldı ona diye düşünüyorum.
Orada da yani şimdi gölge düşürmek falan değil ama Şangay'dan şampiyon olarak geldi. Burada da sert maçlar oynayan Hurkaç karşısında biraz daha ve kırılma anlarında daha etkili olduğunu gördük. Yani kaç yıldır programı yapıyoruz. İniş çıkışlar yaşayan çok oyuncu gördük açıkçası. Hani ama Felix'inki tat kaçırıcı yani. Hani bir daha artık bu seviyelerde göremeyeceğiz tarzı bir düşüştü. Yani bu sezonun tamamında neredeyse hiç ortada yoktu. Hani 2022 Amerika Açık'ta çok erken iyi bir sezonda onun için Draper'a elenmişti galiba. İlk tur veya ikinci tur. Vallahi yanlış hatırlayabilirim ama çok erken elendiğini hatırlıyorum. Ama ondan sonra işte Novak Djokovic'i yendi. Laver Cup'ta, işte Paris'te Rafael Nadal'ı ATP finallerinde yendi. Bir kendine geldi. İşte meşhur 5 setlik bir maçı var Roland Garros'ta kaybetse de Nadal'a karşı. İşte Tony Nadal eklemesi. Daha iyiye gideceğini düşünüyorduk ama yani
çok geri gitme. Geçen sene bu döneminde de bayağı 16 maçlık galibiyet serisi yakalamış.
Aynen, işte turnuva final kazanamama serisini bozdu. Evet yani diz sakatlıkları uğraştırıyor. Onun gibi biraz atletizme dayalı, kortta hızlı hareket etmeye dayalı bir oyuncuyu ama hani bu sene 17 galibiyet, 18 mağlubiyet mi? Öyle bir
işte buraya gelmeden
karnesi
önce,
vardı yani.
Hani, 17 galibiyet, 18 mağlubiyet vardı. Şimdi 5 ekledi, 22 galibiyet,
yani
18
mağlubiyet. Bir yandan da nesildaşları attı, işte Alcaraz aldı başına gitti, Sinner istikrarlı, Rune bu sakatlık şeyine kadar iyi sinyaller veriyordu. O biraz daha böyle arka planda kalan oyuncu oldu ama yani hakikaten üst üste ne olursa olsun, yani rakipler kim olursa olsun üst üste 5 maç kazanması, bir turnuva kazanması. Son finalde galiba Basel'deydi.
Geçen sene değil mi?
Geçen sene. Bir yıllık döngüde. Yani burada ekstra kendini hissediyor. İstatistik var mı Opta'da? Basel'de turnuva kazanan 8 Ağustos doğumluluk kaç dedi?
Yani iki tane olması bile mucize.
12 değil mi? 12 galiba. Federer onu bulmuş muydu Basel'de? 9'da mı kalmıştı? O açıdan sevindirici. Bakalım yani nasıl bir şekilde sezonun geri kalanını etkileyecek. Acayip oynadı. 43 winner, 17 ace attı galiba. Hiç servis kırdırmadı. Kırılma anlarında çok etkiliydi. Kortta iyi hareket ediyor gibi gözüktü. Dediğim gibi yani Hurkaç'ın Şangay üstü burada da sert maçlar oynayarak geldiğini not düşmek lazım. Hani Griekspoor maçı da uzun bir maçtı. Umber maçı da yine uzun, yıpratıcı bir maçtı. Biraz şeyi de düşünerek, o da yarışın içinde bir de biliyorsun. Torino yarışının
kazansaydı
içinde.
Kazansaydı 25 puan kalacaktı Rune ile arasında.
Evet. 100 küsürü var. Onu da çok hani Paris'te düşünmek zorunda olduğu için. Ama bir yandan da tabii bu puanlara da ihtiyacı olduğu için biraz da şey, uygun bir anda yakalı. İyi kura her gelebilir ama onu değerlendirmek tabii ayrı bir meziyet. Ben sevindim ya. Benim sevdiğim bir oyuncu. Yani sadece 8 Ağustos'ta doğmuş olması bile ona sempati beslememe sebep oluyor. Çok erkenden, biz 2015-16'dan beri. Tabii. Daha challenger'larda parladığında, ilk yüze girdiğinden, ATP'de ilk maçını kazandığından beri hep gözümüz
çok daha
üzerinde.
Fazlası konuşuluyordu onun için.
Aynen. Hani bir Monfils kariyeri olur mu diyorduk. Yani şu ana kadar aynı öyle iniş çıkış eğrisi var.
Monfils'in Grand Slam'lerde bu yaşlarda başarısı vardı yani.
Vardı, yarı finalleri tabii vesaire vardı. Ya onda var bir yarı finali. Yok mu Avustralya çıktı? Medvedev'e kaybettiği.
Nadal'ı yenip çıktı.
Evet. Var. Yarı finalde o. İki set öne geçip kaybetmişti. Yani var ama daha iyi olabilir. Umuyoruz. Hani dediğim gibi hani Sinner iyi, Alcaraz iyi. O tekil bir dominasyon olmaması için bu oyunculara ihtiyaç var. Rune'nin sağlığı. Felix de onlardan biri.
Sen söylemiştin ilk 8 finalini kaybetti diye. Sonrasında çıktığı 5 finalden 4 şampiyonu çıkarması da aslında bir şeylerin en azından kafada değiştiğini gösteriyor. Burada geçen seneki 16 maçlık galibiyet serisi, üst üste 3 final, 3 şampiyonluk ve geçen sene Basel'de finalde Rune'yi yenmişti. Bu turnuvada yine yarı finalde Rune'yi yenmeyi başardı. Geçti. Rune demişken de o da hani arka arkaya aldığı mağlubiyetlerin ardından biraz toparlanmış gibi gözüküyor. Becker'le çalışmaya başladıktan sonra. Onu da konuşalım. Hani evet. Rune Becker'le çalışmaya başladı. Djokovic'in eski koçu. Tabii Becker Djokovic'le ayrıldıktan sonra işte vergi kaçırdığı için gelirlerini düzgün göstermediği için hapse girdi, hapis yattı. Hala Britanya'ya girmesi yasak ve bu birliktelik tabii ki sezon sonuna kadar ama seneye de devam edecek olursa hani Britanya'daki turnuvalarda ne olacak, gidemeyecek muhtemelen, dışarıdan bakacak.
Yani bir turnuva.
Bir veya iki turnuva işte.
Ki aslında en ona yardımı dokunabilecek tabii turnuva yani.
Ama Basel'deki performansı Rune'nin en azından yarı final görmesi burada sakatlığının belki biraz daha toparlandığını gösteriyor ve geriye kazanma alışkanlığı kalıyor ki şimdi Paris'te koruyacağı 1000 puan var. Ve sezon sonu yarışı içinde 8. basamakta gerçekten arkasında 3 kişi bekliyor onu geçmek için. Burada bir hata yapmasını bekliyorlar. Ve yani, Becker de bu turnuvayı Djokovic'ten sonra en çok kazanan isim 3 kez de Paris'i. Ona bir yardım dokunacaktır.
Muhakkak yani Temmuz'daki Wimbledon'dan sonra ilk defa 2 maç üst üste kazandı burada. Yani hani hiç iyi sinyaller vermiyordu. Evet, sakatlık bir yandan okey. Ama genel korttaki hali, tavrı, ruh hali hani bu sezon artık bitse de önümüze baksak gibiydi. Ben hep bir Boris Becker, Zverev birlikte düşündüm ama o da işin doğasına girmişken birbirini yutabilecek.
İki deli bir araya yani, gelmemeliydi.
Becker'in de aşağı yukarı işte Davis Cup takımından falan, ben Zverev'le ilgili. Becker ona gönüllü olsaydı ya da tahminim bu Becker'e gitmiştir bu teklif.
Yani Zverev Ferrer'le çalıştı zamanında. O daha olmayacak bir ikili gibi geliyor bana şu anda bakınca. Ferrer ve Zverev yani. Zaten Ferrer sonra koştuk yapmadı benim.
Yapmadı yani. Doğru. Ferrer gelince Ferrero ilk taktım. Yok, Allah Allah. Evet yani. Hani, hiçbiri ama Agassi Djokovic birlikteliğinin. Evet.
Ama çok ters zamandaydı o.
Alakasız da demeyeyim de yani. Hani, Agassi de uzun yıllar tenisle ilgili pek bir şeyin içinde bulunmayınca bu da şey olarak gördü herhalde. Hani biraz o kendisinde böyle tenis sevgisini sorguladığı dönemlerdeki gibi bir çıkmazda gördü herhalde. Djokovic'e teknik taktikten ziyade bir mental yardımı olabileceğini
düşündü. O sabah ihtiyacı vardı bayağı Djokovic'e.
Vardı. Ama. Belki de olmuştur. Bilemiyoruz belki de. İyi gelmiştir. Yarın öbür gün daha kapsamlı.
Ya da ameliyat ol demiştir. Olmayacağım Andre deyince de bırakmıştır. Bilemiyoruz.
İşte bir gramda dedikodumuyormuş. Ameliyat oldu.
Bu arada Becker'in ilginç bir şeyi var, sistemi var. Djokovic de bunu söylüyor. Rune ile satranç oynuyorlarmış. Satranca başlamış Rune. Djokovic de ilk ona katıldığı zaman, onun takımına katıldığı zaman satranç oynattığını söylüyor. Hani daha çok odaklanmaya yardımcı olduğu için. Enteresan yani Rune'nin de hadi gel oynayalım demesi bana garip geliyor. Yani Becker abi saçmalama, ne satrancı, gel antrenman yapalım da diyebilirdi yani Rune.
Yani baştan böyle anlaşmalar yapılıyor herhalde yani. Eti senin, kemiği benim. Şeyin annesi beni biraz korkutuyor zaten, Rune'nin annesi.
Anne ki.
Aynen. Eti senin, kemiği benim demiş olabilir. Ya bakalım, Rune de aslında hızlı yükseldi. Biraz daha böyle dik bir yükseliş oldu. Hı, işte finaller, şampiyonluklar, Djokovic'e karşı ortaya koyduğu performanslar vesaire. Ama bunun fiziksel hep uzun maçlarda vesaire sıkıntı yaşayabileceğini, yaşadığını görüyorduk. Hı hı. Burada da onun arka arkaya 3 maç kazandı. Paris'te belki bir hani biraz daha hem özgüven. Yani bu yaşlarda özgüven de çok kolay dağılabiliyor. Yani kazandığınızda sanki bütün dünya ayaklarınızın altında hep böyle gidecek gibi hissediyorsunuz. Kaybedince de hep böyle gidecek gibi hissediyorsunuz. Bu psikolojiden bazen çıkmak zor olabiliyor açıkçası. Hı hı. Ama sezonun bu kısmında şu an bakınca Alcaraz da biraz böyle bir...
O da sakat.
Amerika açık sonrası tam şey değil, ritimli değil. Yani Sinner bir tık daha bu bir ara, yani Wimbledon'dan sonra artık ya Sinner Rune'yi aynı klasmana koyuyorduk biz. Ya evet, iyi yetenekler, sakatlıklar, hastalıklar, performanstaki o zikzak, Alcaraz biraz daha stabil. Hı hı. Şimdi Sinner de oradan sıyrıldı gibi ama Rune'ye bakalım o cendereden çıkabilecek mi?
Bakalım ve bu haftaya geçelim o zaman. Paris geçelim. Masters sezonun son 1000 puanlık turnuvası. TV Busu ekranlarında başladı hatta. İlk maçta tamamlandı merkez kortta ve Shelton yenildi.
Yenildi. 3
sette.
Evet. Bir Djokovic Shelton izleyecektik. Fokina'ya. Çok üzüldüm.
Fokina Djokovic de iyi aslında.
Ya, tamam da onun telefon hikayesi var. Telefon böyle hikayelere ihtiyacımız var. Böyle gerilimlere ihtiyacım var. Büyük ihtimalle tatlıya bağlanırdı o Djokovic bir şekilde. Bir şey olurdu bence ama... Hı-hı. Neden orada o çocuğu o kadar kilitlendi onu anlamadım yani.
Orada asıl hareketi değil. Çözemedim yani. Maç içerisinde çok fazla jest yaptı.
Yapar abi, 20 yaşında çocuk çıkmış karşısına. Yani
el kol derler ya ahamiyane tabiriyle. El kol yaptığı için
çok belki sinirlenmiş. Çok takılmamak lazım.
Bu arada şey, Shelton şampiyonundan sonra, Tokyo şampiyonundan sonra çıktı. İki maçı da kaybetti.
Tabii. Kolay değil.
Kendisi için bir eksi.
Onda ama ilk tam sezonu oluyor ya ATP'de.
Amerika dışında. Amerika dışında yani ilk defa çıktı.
İlk tam sezonu oluyor. O yüzden olabilecek şeyler var.
Paris Masters, Djokovic ile Alcaraz'ın bu sene ender birlikte oynadığı turnuvalardan biri. Djokovic Amerika Açık sonrası Davis Cup'ta bir maç oynadı. Sonrasında dinlenmeyi tercih etti. Alcaraz da Amerika Açık'tan sonra Pekin'de yarı final oynadı. Sinner'e kaybetti. Şangay'da da son 16 turnu Dimitrov'a mağlup olmuştu. Basel'den de sakatlığı nedeniyle çekilmişti. Bu iki isim antrenman yaptılar turnuva öncesi.
Çok sert bir antrenman.
Alışık olduğumuz bir görüntü değil aslında turnuvanın en büyük iki favorisinin turnuva öncesi antrenman yapması. Hani hiç Federer, Djokovic veya Federer, Nadal görmedik biz böyle antrenman yaparken. Bu arada onu da şunu da ekleyeyim. Rugby Dünya Kupası finalindeydi Djokovic. Federer de oradaydı. İkisi de izlemişler ama hiç birbirleriyle hani ne yaptın, nasılsın tarzı bir diyaloğa girişmeye kalkmamışlar bile. O da enteresan bir bilgi olarak ekleyelim bunu da.
Evet, yansırdı yoksa. Ya sert maç bu. Ben kısa bir şey hatta tweet attım. Yani bu ara ben böyle dönüp dolaşıp bazı şeyleri tekrar izlemeyi çok seviyorum. İşte Michael Jordan'la ilgili bazı şeyleri. Şimdi Muhammed Ali'ye sararım bir ara tekrar. İşte bir ara Federer'e. İşte bu meşhur Rumble in the Jungle maçı vardı. George Foreman'la yaptı. Ki George Foreman işte Frazier'ı 3-4 round'da knockout ediyor. Ve Ali'nin hapisten çıkıp eski günlerinde olmadığı bir dönem. Herkes favori olarak Foreman'ı görüyor. Meşhur hikaye. Orada da işte Larry Holmes'le böyle sparring yani antrenman maçında bayağı izin veriyor yani. Yani sert yumruklar vurmasına vücuduna ki yani formundan da benzer sertlikte yumruklar yiyeceğini biliyor. Djokovic de o mantaliteyle yani Alcaraz'la bir Celil adımla bir ben burada bir yüzleşeyim. Bilmiyorum nasıl psikoloji var bunu sormak
güzel
isterim.
Güzel
yani ilk maçta sorarlar yani ilk maçtan sonra basın toplantısında. Yani çok... Çünkü 1 ve 2 numara çok turnuvada karşılaşmadılar. Genelde de finalde ya da yolları kesişti. Oradan bir rekabet doğdu. İlk 10'un tamamı burada. Bu sene ilk defa mı oluyor bilmiyorum ama.
Kayıp. İlk 16'ın tamamı burada.
İlk 16'ın tamamı. Tabii yani Torino geldi. Ya bu Torino da şey tabii ki bu bir şey sonuçta. Yani bir ünvan. Ama gitmek için bu kadar kasıyor oyuncular. Sonra bir 5-6 tanesini hiç salaş performanslar sergilerken izliyoruz. Ben bu şeyi çözemedim. Herhalde orada olmak... Sezonu orada bitirmek daha cazip geliyor. Oradaki performans biraz için
ya da diğer ilk
krem de la krem
ilk
yani.
4-5 onları eziyor belki orada performans olarak.
Ya yok ya çok bilmiyorum. Yani ama hakikaten şey yani hesabı olan çok var yani. Şimdi Djokovic Alcaraz arası bir numara bitirme yarışı var.
Djokovic Rune
4 oyuncu garantilemiş değil mi şu ana kadar?
5.
5 oyuncu garantiledi. 3 spot için 5-6 aday var. Ve yakın adaylar oldukça. O yüzden beklentiler büyük. Hani Paris tam bu zamanı itibariyle biraz bahtsız bir turnuva açıkçası.
Ben
biraz
de onda tam tersini düşünüyorum
sürprizler
aslında.
Sürprizler de görebildiğimiz bir yer. Ya bir evet tabii yani nereye koyarsın bunu? Zaten Mayıs-Haziran'da bir Fransa'da event var.
Yani sezon sonundan önce bir master geçişi, olacaksa bu olmalı.
Şeye geçişi yapacaksın. O Doha işte Arap şeydeki turnuvalar değil de.
İndiğimiz Miami'den önce.
Evet, ondan önce.
Yok, iyi bence. İyi. Burada daha fazla çekişme oluyor. Torun öncesi olduğu için, sezon son öncesi olduğu için. Kurallar da çekildi. Şimdi Djokovic çeyrek finalde Rune ile geçen senenin finali.
Evet.
Yarı finalde de Sinner'le karşı karşıya gelir. Son dönemin en formda tenisçisi. Alcaraz'da çeyrek finalde Tsitsipas veya Zverev ile. Yarıda da Medvedev ile karşı karşıya gelebilir. İlk turda da Wawrinka-Thiem eşleşmesi var. Bu akşam saat 23 sularında. Thiem Sporiki ekranlarında olacak. O maçın galibi de Rune ile oynayacak bu arada.
Evet, burası biraz şey açısından belirleyici olacak yani. Zaten Hurkacz'da 215 puan var arkasında. 1000 puan burada koruması gerektiğini sen söyledin. Taylor Fritz yine peşinde. Burada karşılaşabilirler.
9'daki grafiğimiz ekrana gelebilirse.
Baez'de oynayacak Fritz. Çok... Hani belki şey yenebilir. Wawrinka Thiem galibi ki bu akşam merakla beklediğim maçlardan bir akşam seansında oynanacak.
Bu yıl toplanan puanlar bunlar. Yani sezon sonu turnuvasına katılım belirleyecek liste. Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner ve Rublev garantilediler.
Rune'ye 2290 de bir kere.
Yok hayır bu sene toplanan puanlar olduğu için.
Pardon doğru.
Yani 200 kaç? 25 puan var.
215.
Rune arasında.
215.
15 mi? 15 puan var.
Evet.
Yani Fritz geliyor arkadan. Yani bu 5 tenisçinin 3'ü orada olacak gibi gözüküyor şu an. Eğer alttan çok enteresan bir 1000 puanlık performans
yani burada
gelmezse.
Burada o hesabı olan en çok oyuncunun olduğu şey burası. Çeyrek burası.
Şimdi bakıyorum mesela 3290, 2290, Shelton 16. sırada ama 2285 puan var. İlk turda elendi. Onun şansı gitti zaten.
Gitti.
Hachanov var 2305 puanlı. Tiafoe var. Alex de Minaur var. Tabii bunlar olacak. Bir de üstündekilerin hepsi daha az.
Alex de Minaur... Ha yok, o Popirin kaybetti. Alex de Minaur işte...
Murray ile oynuyor ilk turda.
Jarry kazandı 2-0. Evet, o Murray ile oynuyor ilk turda. Onlar da ilginç maçlara imza
attı. Yine Kasper Ruud'u göremiyoruz burada ki o da artık olması gereken yere itelenmiş yavaş yavaş.
Yani burada bile hala ufak bir şansı var tabii. Var tabii. Hani matematiksel şansı var diyeyim. Kort'ta gördüğümüz. O yüzden ilk çeyrekten Djokovic'in ben iyi bir kurası var. Yani şey de gitti. Ben Shelton'da elendi Fokina'ya. Eubanks, Griggs-Poor maçı ilk seti tiebreak'ti. Ne oldu bilmiyorum. Kecmanovic, Echeverry galibi çok Djokovic'e sorun çıkartır mı emin değilim. Shelton'da gittikten sonra o Rune'nin de Wawrinka team, Taylor Fritz belki ama rahat bir şekilde. Ritim bulmasına da uygun bir şey var turnuva içinde. Baba zaten Amerika açıktan beri oynamıyor. Burada olması da 6 kere şampiyonluğu turnuvada olması. İşte 397 hafta dünya bir numarası. Onu da sezonunu da böyle bitirmek isteyecek. 400'ü bir görmek isteyecektir herhalde.
Kesinlikle. O da gelsin. Zirvede geçen süre 10 numaradaki grafiğimiz. Bakalım kim kaç hafta listede zirvede yer alıyor. Djokovic 397 hafta oldu. Tabii kadın erkek karışık. Yani bayağı artık farkı da açtı. Gidiyor. 400 olması demek inanılmaz bir şey anlamında.
Yani Tennis.com'da bir şey vardı işte. Topla 18 oyuncunun toplamından daha çok. Yani 72 hafta bir numarada kalan Edberg'den başlıyor. Aşağı kadar kalanları topladığınızda onların hepsinin toplamı
eşit.
390. 18 oyuncu 397 hafta kalmış. 80 hafta daha kalırsa Hüvit'i de alacak o listeye. Neden olmasın ya? Neden olmasın? Yani bunu birkaç Grand Slam kaçırarak işte aşı yüzünden katılamadı turnuvalar vesaire var. Daha rahat da yapıyor olabilir de herhalde yani. Saygı duyulması hakikaten. Böyle her ilginç istatistiğin altından.
Burada bir numara koltuğu da yine el değiştirebilir bu turnuvanın sonunda. Evet. Alcaraz şampiyon olur, Djokovic final göremezse veya Alcaraz final görür, Djokovic çeyrek final göremezse bir numara koltuğuna yine Alcaraz gelecek. Bu sene zaten 6-7 kere bir el değiştirdi bu koltuk. Tabii burada Djokovic'in de bir numara bitirse bile sezon sonu turnuvasından sonra yine bir numaranın el değiştirme ihtimali var. Yani iyi bir sezon sonu yaşıyoruz Alcaraz ve Djokovic arasında zirve anlamında diyelim. Dilersen biraz kadınlar konuşalım. Elite Trophy, bu WTA finallerine katılamayan tenisçilerin katıldığı turnuvada. Beatriz Atatmaya kariyerinin ilk sert zemini şampiyonunu kazandı. Finalde de Zhang'ı mağlup ettik. Kim Lan Zhang'ı. İki tie break sonucunda ki ilk tie break 13-11 mi? Öyle bir şeydi.
Aynen, galiba. 13-11.
Büyük bir şampiyonluk. Belki sezonun aslında o büyük üçlüsü dediğimiz kadınlarla Świątek, Sabalenka ve Rybakina'nın ardından yine dikkat çeken isimleri, gelişme gösteren isimleri
diyecek. Roland Garros yarı finalisti.
Evet.
Şey işte.
Beatriz de öyle. Kim Ben de öyle.
Zhang Asya oyunlarını kazandı. Bir turnuva daha kazandı.
Sonrasında zaten
gelmeden
konuşmuştuk burada Çin tenisinin yükselişi diye. Aynen. Yarı finalde iki Çinli tenisçi oynadı. Yani Elite Trophy zaten Çin'de düzenlendi. Beatriz'in şampiyonu sonuçlandı. Bir şey diyor musun bununla ilgili?
Yani bayağı net bir performans sergiledi Maya'dan. 4 maçında set kaybetmeden kazandı. İşte Kasatkina'yı yendi, Keys'i yendi, Caroline Garcia'yı yendi. Gruplarda hiç fire vermedi. 2022'de Birmingham'dan sonra da ilk şampiyonluğu kazanmış. Zhang de bir dahaki sezon biraz daha yani bir iyi başladı sezonda bir düşüş yaşadı. Ama şu an hani Çin kadın tenisinin bence en yetenekli ve komple oyuncusu ve yani çok iyi bir servise sahip hakikaten. İlk servis oyuna soktuğunda çok can alıcı olabiliyor. Galiba bu turnuvanın da en fazla iyi satan oyuncusu oldu. Ama ikinci servise düştüğünde de geceyle gündüz kadar bir fark var. Ama
gelişmeyecek şey değil.
Evet, yani yine sezonun Avustralya açık ve sonrasında 4. turda çeyrek finalde üst turlarda görebileceğimiz bir oyuncu. O kapasitede bir oyuncu. Adatmaya'da hakikaten yeniden doğdu diyeceğiz bu sezon herhalde. Bu sezon çok yıpratıcı maçlarda oynadı. Onun için uzun bir sezon oldu. 3 setlik maçlar, 4 saatlik maçlar arka arkaya. O açıdan da bir fiziksel dayanıklılığı olduğunu da gösterdi. Burada da net bir şampiyonluk.
Ve WTA finalleri artık kadınlar tenisinde sezonun son turnuvası. İstanbul'unda 3 sene ev sahipliği yaptığı turnuva. Gerçekten şimdi geri dönüp baktığımda benim kendi kariyerimde en keyif aldığım organizasyon olarak yer alıyor.
3 yıl çok hızlı geçti
Çok hızlı geçti gerçekten ve hani Serena'dan Sharapova'ya, Jankovic'ten Zvonareva'ya birçok tenisçi yani o zamanın üst düzey tenisçileri geldi burada. Azarenka, genç bir Azarenka mesela yani Kvitova ve çok da güzel 3 seneydi. Bu sene turnuvanın ev sahibi Meksika'nın Cancun şehri ama çok geç açıklandı bu ev sahipliği ve daha da garibi kapalı bir salon ilk önce atanıyor.
Yani bazı fotoğrafları vardı ve tavan, inşaat sürüyor
ve
hala.
Tavanı çok alçak olduğu için son anda yani 1-2 hafta kala yeni bir yer ayarlamaya çalışıyor ve inşaat halindeydi 2 gün kala kortlar. Ve yine de bakalım nasıl olacak. Sabalenka çok eleştirdi bu durumu. Rybakina çok eleştirdi tabii. WTA burada sınıfta kaldı bence.
Evet yani ya zaten her şeyi yani karmaşıklaştırmak konusunda üstlerine yok maalesef. Yani genel olarak turnuva puanlama sisteminden işte ne bileyim turnuvaların organizasyondaki seçilen yollara kadar ATP'nin görece daha başarılı olduğu işleri aslında yapmamaları için bir sebep yok ama bir şekilde olmuyor. O yolda bazı adımlar da atılıyor. Belki biraz daha ortak hareket etmeye başlayacak iki kuruluş ama bunlar çok kabul edilebilir şeyler değil açıkçası. Yani Sabalenka çok açık bir şekilde daha ilk maçında ki yani 6-1 6-2 ile mi ne kazandı yani şeye karşı. Çok Sakkari'ye karşı hani 6-1. Kaybettiği bir maçtan sonra bir oyuncudan böyle bir şikayet duyabilir. Belki de bahane olarak anlayabilirsin ama rakibinin domine ettiği bir maçtan sonra bu açıklamaları yapması. Hafta boyunca yansıyan şeyleri duydun. Önde böyle gördün fotoğrafları. Önde muazzam bir makyaj. Arkaya bakıyorsun. Adamlar inşaata devam ediyor vesaire. Meksika'nın genel olarak bence evet Cancun belki biraz daha şey ama güvenilirliği de yani Meksika'da çok uzun yıllardır aslında bir iç savaş benzeri işte uyuşturucu kartelleriyle devlet hükümet arasında yüz binleri bulan ölü sayılarına ulaşan
falan
çok
yine de tabii kurtarmış bölge yani.
Okey ama hani bilmiyorum yani oyuncuların bu şeylerine kurak vermek lazım. Yarın işte topun kötü sekmesine sebebiyet olan zemin başka bir maçta bir sakatlığa yol açarsa bunun bedeli ağır olur.
Erkeklerde de her turnuva farklı topla oynuyoruz diye sakatlıklar çıkıyor. Onlar da ondan şikayetçi.
Evet, geçen Wawrinka 4 farklı top paylaşmıştı. Bunda da bir standart yapmak lazım. Yani hani formüle gibi bir tane üreticiyle anlaşın. Her turnuvaya zemine de farklı o üretici yapsın. İhale yapın artık. Ne yapıyorsanız yapın yani. Hani ya da ne bileyim ya yani bir marka toprağa daha uygun top yapıyordur vesaire. Belki herkesin uzmanlığı farklı tabii ama bu kadar şikayeti varsa sonuçta bu oyun oyuncular için oynanıyor. Oyuncular da bizim için oynuyor. Birincil aktörlerin biraz daha kulak vermek gerekiyor. Ama yani sporun sadece teniste değil yani. Sporun herhangi bir dalında çok gördüğümüz şeyler değil bunlar. Dün tatsız başladı. Yani hani Sabalenka-Sakarya maçından bir beklentim yoktu benim. Ama bu kadar rahat olmasını beklemiyordum. Ama Rybakina-Pegula maçını biraz daha çekişme vaat ediyordu. İlk sette de biraz gördük aslında 7-5. Ama Pegula ikinci seti rahat bir şekilde kapattı. Tabii hala ihtimaller var. Hani burada da bir numara değişebilir. Çok hani kuş taşı çarpacak vesaire ama Sabalenka'da böyle başladığını gördük. Bakalım.
Gruplardan bahsedelim. İlk grupta Sabalenka, Rybakina, Pegula ve Sakkari var. İkinci grupta da Świątek, Goff, Jabeur ve Wondrusova var. Muhova son anda çekildiğini açıkladı sakatlığı sebebiyle.
Üzüldüm. Görmek isterdim. Yerine
Sakkari geldi. Sakkari hiç hazırlıklı gelmemiş belli ki. Bir oyun alabildi sadece. WTA finalleri de Meksika'da bu şekilde diyelim. Bir de United Cup var. Şimdi United Cup gelecek sezon oynanacak tabii ki. Ama Hopman Kupası'nın yerine geçti. Kadın ve erkek karışık oynadı.
Ya çok güzeldi Hopman Kupası. Niye bozuyorsunuz?
İşte hep fikirin domino taşları bunlar.
Aynen oraya geldi bir şeyleri bu. Son şampiyonu galiba Federer olarak kaldı.
Hopman Kupası'nda mı olabilir?
2019 Federer bench çıkıntısı galiba olmuştu.
Kurallar çekildi. Bir bakalım fotoğraflara. Kimler hangi grupta? A grubu, bunlar Porto'yu, tabii iki farklı şehirde oynayacak. Porto Sydney'de. A grubunda Polonya, İspanya ve sonradan belirlenecek bir ülke var. C grubunda Amerika, Britanya ve Avustralya. Orası tam bir üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olmuş. Ve E grubunda da Çekya, Çin, Sırbistan. Şimdi Polonya tabii ki Świątek, Hurkacz olacaktır. Sırbistan'da Djokovic yerini alacak. Kural çekiminde de vardı.
Kadın kim gelir eşlikçi Djokovic'e? Olga Danilovic falan olabilir
yani. Yani çok çok yüksek
bir sıralarda bir Sırp kadın tenisçi yok.
Burada Çekya, Çin. Çin tabii yükselişte demiştik. Çekya'nın kadınları çok derinlikte ama erkekleri o kadar.
Zhang'la Zeng olur Çin'de herhalde.
Zhang Zeng oynarlar. İspanya'da Nadal iyi olur mu? İyi olursa oynar mı? Bilmiyorum ama sanmıyorum oynayacağını orada. Burada Perth grubu böyle.
Ya güzel bir turnuva şöyle yani tam bir sıralama turnuvası da değil. Baskı olmadan ama ciddi maçlar yaparak çok net bir hazırlık yapabiliyordunuz Avustralya açığa. Hopman Cup versiyonu için söylüyorum. Hafif bir gösteri kıvamında da oluyordu. Yani iyiydi ya çalışan bir düzen vardı ya. Adını değiştirdiniz. Ne oldu yani?
Sydney'de B grubu Yunanistan, Kanada ve yine birbirlenecek bir ülke. D grubunda Fransa, İtalya, Almanya. Orası enteresan. Çok köklü ülkeler aslında ama geçen ben bir hani araştırmıştım. Fransa'nın ilk 500'de çok oyuncusu var ama en yükseği 58. basamaktaydı. Evet. Ve F grubunda Hırvatistan, Hollanda, Norveç. Şimdi Yunanistan deyince zaten Sakarya ile Çiçipas orada olacak. Kanada'da Felix ve Fernandez olabilir. Mümkün. Andreas eğer iyi olursa olabilir.
Raonic belki hem biraz daha düşük kalibreli bir turnuva.
Tabii kimin katılacağı belli ama o sene başındaki sakatlık durumu, katılmama durumu değişebileceği için böyle konuşuyorum. Norveç'ten kadın tenisçi
şu an aklıma gelmedi. Danimarkalılar geliyor aklıma. Clara Tauson falan ama Norveçli gelmedi.
Yani gruplar bu şekilde oluştu United Cup'ta diyelim. Yeni sezonun ilk turnuvası olacak United Cup. Ve Brooksby Verabat kuralı var tabii dopingte. 18 ay men cezası aldı. 3 defa doping testine girmediği için yani nerede olduğunu belirtmediği için Brooksby ki hani bir sene önce, iki sene önce benim evlat diye tweet attığım bir tenisçiydi. Gerçekten oyununu severdim, olgunluğunu severdim.
Abi sen neler enjekte ettin de kendine 18 ayı
yani göze aldın. Yaptığı açıklama yani. Şöyle, evet ikisinde haklısınız. Ben yoktum ama üçüncüsünde geldim, oteldeydim, lobide beklemişler, ben haber vermemişler, danışmaya haber vermemişler tarzı birçok açıklaması var. Yani üçüncüsünde bana ulaşabilirlerdi ama ulaşmamışlar diyor Brooksby. Hayatımda da hiç yasak madde kullanmadım diyor.
İlk ikisinde niye yoktun abi mesela yani?
Bir hakkım hani şey pin kodu girersin ya iki kere yanlış girmiş. Üçüncüyü zaten yanlış girmem demiştir. Onu da yanlış girmiş yanlış.
Şey bu kargo gelip evde bulamıyor yani. Kim ya? Hangi şey geldi? Laboratuvar geldi yani.
Yani Brooks
denemiş aslında, bir şey denemiş herhalde yakalanmadan diye olmamış yani.
Ya bilmiyorum bazen hani tenisçiler de haklı olabiliyor bu durumlarda. Şimdi yargısı infaz yapmadı bir itiraz etti zaten. Ama hani yaptıysa da 2025'in başında dönecek. Zaten sakatlığı vardı, ameliyat oldu bu dönem. Evet. Zaten bu sene dönemiyordu.
Biraz şeydi zaten belki. Böyle. Hali tavrı ATP'de çok sevilen bir oyuncu da değildi. Biraz hırçınsal bir oyuncu. Böyle su kaynatması da an meselesiydi. Daha üst seviyelerde görseydik yani. Gördüğümüz o bana çok kekremsi bir tat veren bir oyuncuydu. Ne diyelim, geçmiş olsun.
Yani bu haftanın öne çıkan haberlerinden biriydi. Bu haftanın öne çıkan bir diğer görüntüsü de Galler Golf, Real Madrid üçgeninde golfi seçen Gareth Bale'in tenis oynaması vardı.
Çok iyi vuruyor. Abi bir spora yetenekli olan her şeyi sporu. Güzel ama değil mi? Hareketi falan kapatması.
Yani golfte nasıl o bilmiyorum.
Altında bir sürü espriler. Onun forehandinden daha iyi, şunun forehandinden daha iyi.
Gerçekten bitiriş kapatış falan harika.
Helal olsun. Boşa şey yapmıyor. Kendini geliştirmiş, eğitmiş. Futboldan kazandığı bak. Nowitzki iyi vurur, Nowitzki.
Nowitzki iyi oynar. Alen Digbe iyi oynar.
Alen Digbe iyi oynar. Tufan Ersöz iyi oynar.
Oynar mı?
Tabii. Tufan Ersöz çok iyi oynar bu oyunu. Helal olsun Gareth Bale'e. Ama golfte daha iyi profesyonel.
Golfte herhalde daha iyiydi. Golfi daha çok seviyor.
Celebrity şeylerine katılıyor.
Neydi onun sıralaması? Golf Galler Real miydi? Golf Real Galler miydi? Nasıl onun sıralaması? Bir sıralaması var.
Galler Golf Real'di.
Galler Golf Real'di. Tamam. Real deyince de bir Bale, iki Hazard.
Real'de, iyi şey kulüp. Kovmadılar yani adamı. Kontratı bitirdi, futbolunu bıraktı. Aynen. Niye mıdır acaba?
Sözleşme bitene kadar kovamadılar.
Suudi Arabistan furyasından bir küçük vurgun daha yapardık diyor mudur?
Duvarlara vuruyordur. Niye emekli oldum?
Döner ki ne olacak ayrı ya? Dönmez mi? Baksana physical fit.
Kaç yaşında ki?
33-34 çok değil ya Bale.
Dönebilir aslında, neden olmasın? Futbolda var mı öyle tenisteki gibi döndüm ben geri falan?
Ama vardır ya.
İnsan sağlığı iptal olmuyor mu? Bir kere bıraktıktan sonra. Var mı dönen bırakıp?
Abi niye? Scholes döndü bıraktı. Alex Ferguson çağırdı ya gel baba yapamıyoruz dedi. Futbola döndü, şampiyon yaptı 2013'te.
Olabilir. Belki şimdi Burak Yılmaz da döner Beşiktaş'a, belli olmaz.
Yani bu akşam dönmesi gerekebilir gibi mi geliyor bu akşam eksik listesine bakınca.
Peki son olarak da 2 hafta önce program yapamamıştık. Daha doğrusu geçen hafta program yapamamıştık. 2 hafta önce Shelton ilk şampiyonluğu kazandı Tokyo'da.
Çok iyi gelmedi sonraki 2 turnuvada.
Sonraki 2 turnuvada da ilk maçlarını kaybetti ama en azından iyi bir gelişme. Senin dediğin gibi tam sezonunda, yurt dışına çıktığı ilk sezonda. Şampiyonluk
gerçek yaşadı. Bir ATP oyuncusu sezonu, oteller, turnuvalar.
Ve çok gerçekten çok sert vuruyor topla.
Evet, yani evet. Keyifli ya izlemesi, o estetiği var. Bir yeni bir Endrodik çıkabilir buradan ya. Yeni bir Endrodik hikayesi görebiliriz. Yani tenis o zamanki kadar biraz tek yönlü bir oyun değil tabii. Amerikalıların biraz bu çocukların üzerine titreyip hepsinden yeni Sampras'lar, Agassi'ler bekliyor olması da bence bir şey yaratıyor, baskı yaratıyor. Ama izlemesi keyifli bir oyuncu. Ben maçını gördüğümde de izliyorum yani.
Son olarak da ilginç bir haber. Tsitsipas kardeşler ilk şampiyonluğunu kazandılar.
Nerede? Selanik açıkta mı?
Hayır, Antwerp'te. Evet, çiftler oynadılar ve inanılmaz. Elinde sonunda kazandırdı kardeşine bir tane turnuva. Helal Petros'a Tsitsipas.
O kadar wild card, o kadar şey. Teklerde de çok wild card oluyordu.
Çok. Bu lobi sonunda bir kupa kazandırdı. Artık ömür boyu o kupayı anlatırlar torunlarına.
İyi, hadi bakalım.
Diyelim ve programı da bitirmiş
olalım. Giorgio Djokovic'in yok demek ki.
Onların yok değil mi?
Uğraşmamıştır.
Giorgio, Marco. Yok.
Onlar organizasyon filan.
Doğru. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.